Ayrım 6.
Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir, her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer, öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu, İslamiyet'in hıfzına koşturdu. Her biri kendi istidadına göre camiai İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemali ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaiki imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı. Ve hakeza her bir taife bir hizmete girdi. Ve zayıf-i İslamiyet'te hummalı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan alemi İslam'ın aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maat teessüf o güller ve gülistan içinde ehli bidâ fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Güya desti kudret celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrip edip çevirdi, ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile pek çok münevver müçtehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. 46. Bediüzzaman Said Nursi Mektubat sayfa 101. Müslümanların siyasi manada yollarının ayrılmasına sebebiyet veren tarihi hadiselerin tahlilinden sonra Bediüzzaman Hazretlerinin şahsı, eserleri ve onlardaki fikirleri ile İmam-ı Ali ve Ehl-i Beyt arasındaki münasebet ve değerlendirmelere geçiyoruz. Risale-i Nur, İmam-ı Ali ve Ehl-i Beyt. Üstadım İmam-ı Ali'dir. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki, Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur'a Cel Celüetiye kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaik-i imaniyede hususi üstadım İmam-ı Ali'dir. Kul la eselüküm aleyhi ecren ilel meveddete fil kurba ayetinin nasıyla Ali Beyt'in muhabbeti Risale-i Nur'da ve mesleğimizde bir esastır ve Vehhabilik damarı hiçbir cihette Nur'un hakiki şagirdlerinde olmamak lazım geliyor. 47. Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Laikası, sayfa 177-178, Yeni Asya Neşriyat, Printed in Germany, Kasım 1994. Hizmet edilen daire onların dairesidir. Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azam'dan ve Zeynel Abidin ve Hasan Hüseyin vasıtasıyla İmam Ali'den almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. 48. Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ Laikası sayfa 61. Hazreti Hasan'ın hilafeti ve Risale-i Nur. Hazreti Hasan radiyallahu anh'ın 6 aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'a Cevşenül Kebir'den ve Celcelüyeten aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en önemlisi olan Neşri Hakaik-i İmaniye noktasından Hazreti Hasan'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam 5. halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı manevisi Hazreti Hasan radiyallahu anh'ın bir muavini, bir mütemmimimi, bir manevi veledi hükmündedir. 49. Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Laikası, sayfa 65. Ali Köyü Alevileri ve Cenaze Namazı. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ali Köyü'nde Risale-i Nur şakirtlerinden Ali Efendi, münafıklar hakkında bir ayeti kerimeyi soruyor. Şimdi zamanım izaha müsait olmadığı için kısaca bir iki cümle beyan ediyorum. münafık öldükten sonra namazı kılınmaz mealindeki ayet, o zamandaki ihbar-ı ilahi ile bilinen kat'i münafıklar demektir. Yoksa zan ile, şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem la ilahe illallah der, ehli kıbledir. Sarih küfür söylemese veyahut tevbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı Ravizeli'ye kadar gidebilmesi nazarıyla onların en fenası da münafık hakikatine dahil olmamak lazım gelir. Çünkü münafık itikatsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhindedir, şimdiki bazı zındıklar gibi. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil peygamber aleyhinde, belki Ali Beyt'in muhabbetinden İfratkârâne muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil, ehli bidâ oluyorlar, fasık oluyorlar, zındıkaya girmiyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh 20 sene hürmet ettiği ve onlara Şeyhülislam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebu Bekir, Ömer, Osman'a radıyallahu anhüm İlişmeseler, Hazreti Ali radıyallahu an o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler, farz namazını kılsalar yeter. Hem madem Risale-i Nur şakirtlerinin en büyük üstadı peygamberden sonra Celceliyetinin şehadetiyle İmam-ı Ali'dir radıyallahu an, onun muhabbetini dava eden Şiiler, Aleviler Risale-i Nur'un derslerini Sünnilerden ziyade dinlemeseler, Ali Beyt'e muhabbet davaları yanlış olur. Zaten kaç sene evvel o Alevi köyünde 3 Ali'nin himmetiyle masumların Risale-i Nur'u şevkle yazmalarını işittim. Hatta o zamanda o köyü de duama dahil etmiştim. İnşallah yine orada imam olmak istenilen kardeşimiz Ali'nin himmetiyle ve Hafız Ali'nin varisi Küçük Ali gibi kardeşlerimizin gayretiyle onların hakkındaki duaların boşa gitmeyecek, o köydeki iki kısım Sünni Alevi ittifak edecek. 50. Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ Laikası sayfa 70. 4. Bölüm Alevilik ve Sünnilik üzerine mülahazalar. Hüseyin Tuğcu 51. Öğretmen Diyanet Aylık Dergi Ocak 1992 sayı 13 sayfa 12-16. Kendisini şöyle tanıtıyor. 1959 yılında Emet ilçesinin Bahatlar köyünde doğdum. Köyün adı aslen Bahadırlar olup yeni yazıya geçişte yanlış okuma nedeniyle Bahatlar olarak geçmiş. Köyümüz Alevi Bektaşi köyüdür. Çevrede bulunan 4 Alevi köyünden biridir. Bu Alevi köyleri Şeyh Çakır, Merkez Şeyhler, Samrık ve Bahatlar köyleridir. İlk ve ortaokulu Emet ilçesinde bitirdikten sonra liseyi kendi isteğimle ve özellikle ailemin desteğiyle Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde okudum. O zamanlar meslek lisesi mezunları üniversitelerin bazı bölümlerine alınmadığı için dışarıdan fark derslerini vererek Kütahya Lisesi'nden de diplomamı aldım. İmam Hatip Lisesi diploması ile Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdim. Enstitünün fakülteye çevrilmesiyle Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. İlk tayini Manavgat İmam Hatip Lisesi'ne çıktığı halde ikinci fakülte olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetim ve Planlaması bölümünü kazandığım için göreve Ankara'da başladım. Ayrıca İlahiyat Fakültesi'nde okuduğum yıllarda Konya Çumra Akören kasabası Ak Camii'nde 2 ay kadar imam hatiplik görevinde bulundum. Çocukluğumdan beri görev yapacağım yerin Alevi Bektaşi toplumundan oluşan bir bölgede olmasını istedim. Hamdolsun öğretmenlik görevim Ankara Çankaya Dikmen İlker Mahallesi'nde çoğunluğunu Doğu Anadolu'lu, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzurum, Sevas'tan ailelerin bulunduğu bölgede başladı. Akşemseddin Ortaokulu'nda görev yaptığım 6 yıllık dönemin 2 yılı da müdür muavini olarak geçti. Dolayısıyla hem öğrencilerle hem de Alevi Sünni velilerle çok samimi ilişkilerim oldu. 1988'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak bir yıl süreyle Suriye'de araştırmalarda bulundum. Suriye'de kolları olan Nusayri, Dürzi ve İsmailiye mezhebinden arkadaşlarla tanıştım, görüşmeler yaptım. Ortaokul yıllarında okuduğum Alevilik, Bektaşilik ile ilgili pek çok kitabın, ilkokuldan beri babamın köydeki ve ilçedeki statüsü nedeniyle katıldığım pek çok cem, ikrar ve düşkünlük gibi törenlerin de etkisiyle, İmam Hatip Lisesi'ndeyken kendimi araştırmaya verdim, akaid, kelam, İslam tarihi ve mezhepler tarihi derslerini derinlemesine inceledim. İlahiyat Fakültesine girdiğim 1979 yılından bu yana sistemli olarak hem Alevi dedeler ile hem de Sünni öğretim üyeleriyle yaptığım görüşmeleri düzenli bir şekilde sınıflandırdım, sisteme soktum. İlahiyat Fakültesinde lisans tezi olarak Kerbela olayını sosyolojik ve psikolojik açıdan inceledim. Bunun için İran, Irak ve Suriye'nin Ankara Başkonsolosluklarıyla bazı yazarlara mektuplar yazdım. Eğitim Bilimleri Fakültesinde muhterem hocam sosyolog Profesör Doktor Mahmut Tezcan Bey'den aldığım bir ödev konusu olarak bir Bektaşi köyünde öğretmen imam ve Bektaşi dedesinin rolleri başlıklı 30 sayfalık bir çalışma yaptım. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim dalında yüksek lisansta yaptığım bir seminer çalışmasında bir sosyal kurum olarak Bektaşilikteki değişmeler başlıklı araştırma sundum. Halen master tezi olarak Türk aile yapısında Bektaşi geleneklerinin yeri ve bir Bektaşi köyü konulu çalışmam devam ediyor. Soru: bir Alevi Bektaşi anne babanın çocuğu olarak böyle bir kültür ortamında, hatta cem ayinlerine katılarak yetiştiğiniz halde niçin İmam Hatip Lisesi'ne gitmeyi ve İlahiyat Fakültesinde okumayı tercih ettiniz? Önce şuradan başlayayım. Kelimenin özüne bakarsak Alevi deniliyor. Yani Ali'yi seven, Ali'nin yanında olan, ona destek veren anlamında. Ali kim? Önce onu bilmek lazım. Kısaca İslam peygamberinin damadı, amcaoğlu ve soyunun devam ettiricisi. Öyleyse önce İslamiyet nedir? Bunun içindeki Alevilik nedir? Bunun özünü bir öğreneyim düşüncesiyle meseleye tam anlamıyla vakıf olmak amacıyla işe başladım ve İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Ve Allah'a şükür şu anda meseleyi mevzuu sağlam bir ekilde bildiğime inanıyorum. Alevi-Sünni olayı önce dini ve sosyal bir olgudur. Meseleyi kaynaklarından bilmek gerekir. Bilgisi masal ve hikayelerden ibaret olan Ehl-i Beyt, Muhibbi bazı dedeler ile olaya ateist, materyalist açıdan bakanların meseleye çözüm getireceğine inanmıyorum. Hele bazı kışkırtıcı basın tamamen yanlış ve kasıtlı yayınları ile Alevi-Sünni kardeşliği düşmanlığa dönüştürülmek isteniyor. İşin aslını, özünü bilmemek, öğrenmek lazım. Ben bu yolu seçtim. Soru: şu anda İmam Hatip Lisesi'nde meslek derslerini Kur'an-ı Kerim, tefsir, fakıh, hadis, siyer-i nebi, dinler tarihi ve din kültürü dersleri okutuyorsunuz. Bu konuda bir güçlüğünüz oluyor mu? Meselenin aslını her iki yönüyle bilen bir kişi olarak bu konuda hiçbir güçlük ve sıkıntım olmadı. Hastalığı tedavi etmek doktorun görevidir, hasta ölümcül olsa bile. Alevilik ve Sünnilik hakkında bilgisi olmayanların hem Alevi hem Sünni olarak zaman zaman yersiz ve gereksiz tartışmalara girdiklerini görüyorum. Bunlar iki taraf için de üzücü şeylerdir. İki tarafın da eksiklikleri ve hatalarını kaynaklardan öğrenerek ortaya koymaları bütün güçlükleri ve sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Soru: siz din ilimlerini öğrendiniz ve öğretiyorsunuz. Eğitim bilimleri ve sosyoloji alanlarında da tahsiliniz oldu. Bilen bir kişi olarak Alevi-Sünni vakıası gerçekliği hakkındaki görüşünüzü alabilir miyiz? Siyasi, ideolojik yaklaşımlar ve bilmemeye dayanan yönleriyle. Olay sadece siyasi ve ideolojik boyutlu değil. Dini, ilmi, sosyolojik, psikolojik ve hatta ekonomik boyutları da var. İster siyasi, ister ideolojik ve dini olsun, olay geçmişte İslam alemini yaralamıştır. Emevilerin Ehl-i Beyt ile mücadelesi, Abbasilerin kendilerinden destek gördükleri ve yakın akrabaları olan Ehl-i Beyt'e yardımcı olmayıp cephe almaları, Fatimilerin ve Büveyhilerin Selçuklu İmparatorluğuna karşı cephe alışları, İlhanlılar ve Moğolların Anadolu içlerine kadar gelip Anadolu Selçuklularını güçsüz bırakmaları, İslam'ı yanlış yorumlayan Batinilerin faaliyetleri, İran-Osmanlı mücadeleleri geçmişte İslam dünyasını ve Müslümanları devamlı zayıf, güçsüz ve yorgun bırakmıştır. İslam'ın insanlığa olan mesajını Batı'ya iletmeyi bir görev sayan Osmanlı, devamlı olarak arkadan hançerlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 büyük kıtada yüzlerce farklı milletlere ağabeylik yapması, İran tarafından sürekli olarak gösteklenmek istenmiştir. Birlik, beraberlik ve ittifak edilen noktalar hep göz ardı edilmiştir. Zaman zaman her iki tarafın da haksızlıkları olmuştur. Nadir Şah'ın Osmanlılarla bu Alevi-Sünni ayrımını ortadan kaldırmak için yaptığı çalışma ve gayretler devam ettirilememiştir. Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin Hacı Bektaş Veli ile olan ilişkileri devamlı göz ardı edilmiştir. 2. Beyazıt'ın, 4. Murad'ın, Sultan Abdülaziz'in Aleviler-Sünniler için yaptıkları gayretler bir kenara bırakılmaktadır. Hazreti Peygamber'in kendisini ve ordusunu övdüğü Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlularla, torunu Yavuz Sultan Selim'in Safevilerle yaptığı tamamen siyasi olan, dini hiçbir yönü bulunmayan mücadeleler devamlı farklı yorumlanmıştır. İkinci Mahmud'un batıdaki reform, Rönesans ve sanayileşmeyi görerek Osmanlı toplumunun başına bela olan Yeniçerileri kaldırması ve Sultan II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu'da oluşturduğu Hamidiye alaylarının yaptıkları bazı hatalar, pireyi deve gösterme şeklinde yorumlanmıştır. Özellikle son dönemlerde ülkemizdeki bazı siyasi partiler olaya sadece taraftar kazanmak açısından bakmışlardır. Olayın sosyolojik bir gerçek olduğu, dini, milli, kültürel ve hatta ekonomik karakter taşıdığı gerçeği genellikle arka plana itilmiştir. Son zamanlarda bu konuda pek çok yayın ortaya çıkmıştır. Hatta geçen sene Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlamış olduğu bir tefrikada deniliyor ki, son 5 yıl içinde 160 civarında Alevilik Bektaşilik ile ilgili kitap yazıldı. Doğrudur, hatta daha da fazladır. Çünkü son 1-2 seneden beri yayınlar daha da fazlalaşmıştır. Fakat ne yazık ki bunların bir kısmı Alevilikle alakası olmayan insanlar tarafından yazılmaktadır. Çünkü bunda ticari bir kar vardır. Bazı dergiler Alevilik Bektaşılık ile ilgili yazılarla tiraj arttırmaya çalışıyorlar. Yayıncı, derginin ön kapağına koyduğu Alevilikle ilgili bir resim ile o derginin sayısını fazlasıyla satıyor. Birkaç gün içinde o sayıyı bulmak mümkün olmuyor. Tabii ki köşeyi dönen Aleviler Bektaşiler değil, genellikle bu yayın organları oluyor. Dertli olanlar başka, kaymağı yiyenler başka. Hatta bir gazete ortaya çıkıyor, ilk sayılarında Alevilik Bektaşilikle ilgili konular tefrik edilmeye başlanıyor. Yani yayıncılar belli bir tirajı önceden garantilemiş oluyorlar. Soru: siz Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdiniz, Şam'a gittiniz, Şeriat Fakültesi'nde okudunuz. Bu işi derinliğine ele aldınız. Müslümanlığı, Bektaşiliği, Aleviliği, kısaca İslam tarihini incelediniz, araştırdınız, tezler hazırladınız. Hangi noktaya geldiniz? Yani bütün bu araştırmalardan sonra bir Alevi Bektaşi aileden, kültürden gelmiş bir kişi olarak, genç bir bilim adamı olarak istikbali nasıl görüyorsunuz? Şu anda vardığım kesin sonuç, Alevi-Sünni arasında temelde hiçbir farkın olmadığıdır. Temel aynıdır. Düşünün ki futbol takımları var. Fenerbahçe, Galatasaray. İkisi de futbol takımıdır. Fakat taraftardan kaynaklanan zaman zaman sert tartışmalar olur. Hatta biz buna rekabetler diyebiliriz. Aslında bu da güzel bir şeydir. Mesela Trabzonspor ile Samsunspor taraftarı aynı bölgenin insanı olduğu halde birbirine girdiği olur. Bunu abartmamak gerekir. Bu durum aslında bizim kültür mozaiğimizi oluşturan parçalardan biridir. Yani Müslümanların ihtilafında rahmet vardır. Hadis-i şerifi gereğince davranmalıdır. Dolayısıyla hoşgörü ve sevgi bağları içinde hatalar, yanlışlıklar, ihtilaf gibi görülen şeyler çözümlenmelidir. Aslında Marksist ve ateist olduğu halde Alevilik maskesi altında ideolojik yaklaşım ve iddialar var. Diyorlar ki, Diyanet'te biz de temsil edilmeliyiz. Bunu Aleviler söylemiyor. Bir Alevinin bunu söyleyeceğine inanmıyorum. Bunu Marksistler söylüyor. Bazı çıkar çevreleri söylüyor. Bu kesinlikle yanlış. Suyu bulandırmak istiyorlar. Mesela şu toplantıda 9 kişiyiz. İkimiz Sünni, diğer 7 kişi Alevi. Ne farkımız var? Bu bir. İkincisi, bizim için Alevi bürosu kurulsun diyorlar. Bu da yanlıştır. Biz Ehli Sünnet veya Müslümanlar olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir Hanefi bürosuna da karşıyız. Şafii bürosuna da karşıyız. Bu yanlıştır, böyle bir şey yoktur ve olmaması gerekir. Yani Diyanet işlerinin herkese açık olması lazım. Bildiğim kadarıyla Diyanet Teşkilatı'nda da çok sayıda memur ve hizmetliler var. Hatta Merkez Teşkilatı'nda tanıdıklarım var. Yakından tanıyorum. Ancak hiçbirisi siyasi polemiğe meydan vermemek ve ayrım yapmamak için kendilerinin Alevi Bektaşı olduklarını söylememektedirler. Zaten söylenirse yanlış olur. Hiçbir Sünni de ben Hanefiyim veya Şafiyim diye ayrım yapmıyor. Bu tahrikçiler Diyanet Teşkilatı'nda Alevi Bektaşi kökenli imam görmek istiyorlar, masa başında konuşmasınlar, gidip köylerde yerinde görsünler. Tabii Müslüman halkın camisine girmeye tenezzül edebilirlerse. Kesinlikle Alevi bürosu da istemiyoruz, Hanefi bürosu da, Şafii bürosu da. Bir de bazı çevrelerin devamlı üzerinde durdukları Alevilere baskı vardır sözü. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Alevi Bektaşi kökenli vatandaşlardan devlet kademelerinde görev yapan çok sayıda insan var, asker, sivil, politikacı. Tabii ki ehliyetli, liyakatli insan bunlar. Bunların içinde bakanlar var, valiler var, emniyet müdürleri var. Orduda yüksek rütbeli subaylar var. Bu güzel bir olay. Kesinlikle baskı diye bir şey yok. Baskı söz konusu edilecekse kanaatimce inancımı samimi olarak yaşamak isteyenler üzerinde var. Üniversitede, basında vesaire yerlerde var. Zamanla bu da kalkacak. Bir iddiada da şu. Bütçeden pay almalıyız, vergide hakkımız vardır. Bunlar yanlış laflardır. O zaman iki gün sonra Nakşiler, Kadiriler ve başkaları ben de alacağım derse razı olacaklar mı? Zaten bu sözleri Alevi vatandaşlar söylemiyor. Sade Alevi vatandaş kendi adına bu şekilde değerlendirmelerden rahatsız. Bir de şu var, cemevlerin kurulmasına izin verilsin deniyor. Zaten buna engelleyen yok ki. Cemevleri kurulsun tabii. Halkın eğitilmesi anlamında cemevleri güzel şeydir ama cemevini siyasi açıdan ele almamak gerekir. Cemevine giden Müslüman camiye de gider, Marksistler, ateistler camiye, kiliseye ve havraya gitmedikleri gibi cemevine de gitmezler. Peygamberimizin hayatı, siyer-i nebi iyi bilinmelidir. Mezheplerin ihtiyaçtan kaynaklandığı ve herkesin birbirlerinin düşüncesine hoşgörülü davranması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Alevi-Sünni kardeşliğini hangi platformda ele alacağımızı iyi tespit etmeli, aykırılıklar yerine üzerinde ittifak edilen noktalar ön plana çıkarılmalıdır. İş ehline bırakılmalıdır. Marksistler ve ateistler ellerini yakamızdan çeksinler. Biz Alevi müminler ve Sünni müminler oturur, kendi işimizi kendimiz hallederiz. Son söz de bu, ön söz de bu, öz söz de. Kısacası sözün özü bu. Ahmet Taş Getiren, yazar, Zaman Gazetesi, 9 Mayıs 1990. Alevilikte kimlik problemi. Türkiye iki vakıayı yan yana yaşıyor. Bir yanda İslam aleyhtarı bir kampanya yürütülürken diğer yanda Alevilik propagandası tırmanış gösteriyor. Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TV'den ve gazetelerde irtica diye nitelediği dini gelişmelere tehlike yaftası vururken diğer yandan onu bile gerici bulan kalemler İslam'a karşı daha kökten biçiciliği tavsiye ediyorlar. Bu arada TV'deki silahlı kuvvetler saatinde askeri okullara giriş şartı açıklarken anne baba kardeşler arasında irtica ile ilişkileri bulunduğuna inanılan öğrencilerin başvurularının kabul edilmeyeceği ilan ediliyor. Bu Türkiye'de İslam'a karşı uygulanan keyfi operasyonun görüntüsü. Diğer yanda ise Alevilik bir gazete tefrika konusu, haftalık bir dergiye kapak oluyor. Alevilik bildirgesi yayınlanıyor, Alevilik ve Sünnilik açısından laiklik konulu panel düzenleniyor, peş peşe Alevilik konusunda kitaplar yayınlanıyor. Tesadüf değil. İki vakanın yan yana düşmesi bir tesadüf değil. Aleviliğin tırmanışı ise komünizmin bittiği, Avrupa ile bütünleşme umudunun İslam'a takıldığı bir döneme rastlıyor ki burada önemli bir zamanlama söz konusu. Zamanlamanın kime ait olduğu ise ipuçları görülen ancak kesin boyutları zamanla anlaşılacak bir husus. Yalnız Aleviliği gündeme getirenler ne yaptıklarının farkındalar. Bugüne kadar Aleviliği gizleyerek bir yerlere gelmiş bürokratlar, iş adamları ve her kesimden Alevi artık kendi kimlikleriyle çıkmak istiyorlar ortaya. Bu sözler vaktiyle kaba materyalist ve kaba politik yaklaşımlarla Alevi din adamlarına az hakaret etmemiş olan ve şimdi onlardan özür dileyen sosyolog Cemal Şener'e ait. Demek bugüne kadar Aleviliğini gizleyen bir takım adamlar ekonomide, bürokraside ve her kesim içerisine sevrilmişler ve bugün kimliklerini ilan edecek birikime ulaşmışlar.